Ayrım 12.
Abit Hoca cahillerin sözüne bakarak öyle söylemiştir. Gelip kara kabiri görse o da anlardı hakikati. Hocanın karşısında böyle konuşmadınız diyecek oldu Şıhlı. Maho öfkeyle geriye döndü, iki sıra arkada oturan Şıhlı'ya bakarak, ''Ne fitne çıkarıyorsun lo?'' dedi Kürtçe. ''İstemiyorsan gelme. Bizimle gelesin diye ucu yanık mektup göndermedik sana. İstemiyorsan durdurayım arabayı in hemen.'' Şıhlı bir şey söylemedi, başını öne eğdi ama Maho öfkesini alamamıştı. ''Geleceksen gel ama sus, milletin huzurunu bozma. Burada hepimiz ekmek derdine düşmüşüz. Senin Abit Hoca'nın ekmek derdi yok, her ay devletten maaşı geliyor, lojmanında yan gelip yatıyor. Biz çalışmazsak açız. Çalışmak en büyük ibadet demek. Peygamberimiz Efendimiz de kara kabirdeki evliya da böyle demiştir. Lanet bunun neresinde?'' Esra ekip başının söylediklerinden yalnızca kara kabiri anlamış olmasına karşın sözcüklerin söyleniş tarzından içeriklerini tahmin edebiliyordu. Arada bir Esra'ya dönüp Türkçe olarak ''Kusurumuza bakmayın biz cahil insanlarız'' diyen Maho kazı yerine kadar Kürtçe söylenmeyi sürdürdü. Maho'nun konuşması Esra'yı rahatlatmıştı. Halafın dün gece ayna gibi parlattığı minibüsün ön camından eski kentin yıkık duvarlarını görünce tıpkı uzun yolculuklardan sonra İstanbul'daki evine döndüğündekine benzer tatlı bir heyecanla kıpırdandı yüreği. 10. Tablet. Tören sona erip de kralla kraliçe saraya girince yüreğimi tatlı bir heyecan sarmıştı. Babamın huzuruna varıp izin istedim. İzni koparır koparmaz da hızlı adımlarla tapınağın yolunu tuttum. Kabartmalı uzun duvarın önünden geçerken bakışlarım bir an elleriyle göğüslerini tutan çıplak tanrıça yontusuna kaydı. Ayaklarım kendiliğinden yavaşladı. Aklıma utanç verici düşünceler üşüşmüştü, gözlerimin önünden edepsiz görüntüler geçiyordu. Yüzümü bir sıcaklığın kapladığını hissettim, çıplak tanrıçaya kötü gözle baktığım için kendime kızarak hızla oradan uzaklaştım. İki yanında çift başlı Sfenks heykelinin bulunduğu tapınağın geniş merdivenlerini tırmanmadan önce de başımı öne eğerek yüzümü yere indirdim. Tapınağın görkemli kapısına ulaştığımda soluk soluğa kalmıştım. Ama beklemeye hiç niyetim yoktu, hemen içeri daldım. Defalarca geldiğim tapınağa girince sanki hiç bilmediğim bir yere girmişim, hiç tanımadığım insanların arasındaymışım gibi bir yabancılık duygusu sardı beni. Tapınak görevlileri beni bu halde görmesinler diye büyük sütunlardan birinin ardına saklanarak heyecanımın geçmesini bekledim. O anda fırtına tanrısı Teşup'un, karısı güneş tanrıçası Hepat'ın ve tanrıça Kupaba'nın yontularının bana bakmakta olduklarını gördüm. Canlı gibiydiler, pencereden süzülen gün ışığı üçünün de yüzüne vuruyor ve yüce efendilerim sanki ışıkta yıkanan gözleriyle bana bir şeyler anlatmak istiyorlardı. Belki de yaptığım işi onaylamıyorlardı. Yoksa gecelerime, gündüzlerime büyük bir özlem katan bu yakıcı merakı gidermek, bedenimin bu dinmek bilmeyen isteğini doyurmak için babamın bana hayırlı bir kısmet bulmasını mı beklemeliydim? Varlığımın gerçek sahipleri olan efendilerim o donuk bakışlarıyla bana bunu mu söylemek istiyorlardı? Öyle ya, bütün genç erkekler tapınak fahişeleriyle yatacak diye bir yasa yoktu bu kentte. Yaratıcılarımızın yüzlerine baktıkça cesaretim iyice kırılıyordu. Eve dönsem iyi olacak diye düşünmeye başlamışken bir elin omuzuma dokunduğunu hissettim. Dönünce hala tören giysilerini çıkarmamış olan başrahip Valvaziti ile karşılaştım. ''Burada ne yapıyorsun genç patasana?'' diye sordu. Onu yanıtlamakta gecikince yüzümün aldığı hale de bakarak durumumu anladı. Kaşlarını çatarak şöyle dedi. ''Sen buraya tapınak fahişeleriyle sevişmek için geldin değil mi?'' Ne diyeceğimi bilemedim. Öfkeli gözlerine daha fazla bakmamak için başımı öne eğdim. Başrahip beni azarlamayı sürdürdü. ''Ve bu kutsal işten utanç duyuyorsun. Demek bedenlerini sunarak tanrıçamıza ibadet eden bu özverili kadınların armağanlarını almak seni utandırıyor.'' O konuştukça yer yarılsa da içine girsem diye düşünüyordum. ''Bu yaptığın cahillik ama genç olduğun için seni bağışlıyorum. Bunda utanacak, ayıplanacak bir şey yok. Tanrıça Kupaba da senin o kutsal kadınlarından biriyle sevişmeni istiyor. yüzünden utancı, yüreğinden korkuyu at ve beni izle genç Batasana diyerek yürümeye başladı. Sessizce Valvasiti'yi izledim. Tanrılarımızın önünden geçerek salonun ucundaki yüksek tavanlı, loş ışıklı koridora saptık. Koridor odaların önüne asılmış kandillerle aydınlatılıyordu. Nereden geldiğini bilmediğim hafiften bir müzik, tütsülerin hoş kokusu insanı bir düş alemine çağırıyordu. Ama benim tedirginliğim o kadar büyüktü ki bir türlü o düş aleminin kapısından içeri adımımı atamıyordum. Koridor boyunca karşılıklı sıralanan odalardan üçüncüsünün kapısına gelince başrahip durdu. Eliyle odanın kapısını göstererek "Buraya gir ve bekle," dedi. "Seçileceksin." Tek söz etmeden, yüzüne bile bakmadan önünde saygıyla eğildikten sonra odaya girdim. İçeride kimse yoktu. Dışarıdaki müzik buradan da duyuluyordu. Yakılan tütsülerin kokusu odanın havasını biraz ağırlaştırmıştı. Sağdaki duvara bitişik geniş bir yatak çarptı gözüme. Yatak nakışlı bir örtüyle kaplanmıştı. Örtüye Fırat kıyısındaki sazları, suyun üstünde uçan kuşları, suyun içinde yüzen balıkları büyük bir maharetle işlemişti nakışçılar. Odaya girince ne yapacağımı bilemeden ortalıkta dikilmeye başladım. Sonra dışarıdan gelen ayak seslerini duydum. Panikleyerek yatağın ucuna oturdum. Az sonra kapı açıldı. İçeri iki kadın girdi. Başları açıktı ama bedenleri tepeden tırnağa kar beyazı giysilerle örtülmüştü. Kadınlar saygıyla gülümseyerek beni selamladılar. Davranışları o kadar rahattı ki aşk oyunlarını bilen usta tapınak fahişeleri oldukları hemen anlaşılıyordu. Kadınlar yaklaşınca arkalarında başka birinin daha olduğunu fark ettim. Kendini göstermekten çekinir gibi bir hali vardı. Öndeki iki kadın aralanınca onu daha iyi görebildim. Ama görmeden önce de ürkekliğindeki zarafetten mi, odaya yaydığı ışıktan mı, insanın içini ısıtan görüntüsünden mi bilinmez, o tanrıçalara özgü güzelliğini fark etmiştim. Başını öne eğmişti. Siyah saçları narin bedenini örten ak giysilerinin üzerine dökülüyordu. Başını usulca kaldırarak koyu kahverengi gözlerini bir ceylan gibi ürkek, çekingen yüzüme dikti. Onun insanın içine işleyen ılık gözlerini görünce ilk aşkımla yaşamımı değiştirecek kadınla karşılaştığımı anladım. Heyecanla, korkuyla, sevinçle doğruldum. 11. Bölüm. Sevinçle ayağa kalkan iki er Esra'ya yaklaştı. Karanlıkta ürkütücü görüntülere dönüşen yıkıntıların arasında soğuktan titreyerek sabaha kadar korkuyla beklemişlerdi. Gece yarısına doğru şiddetlenen rüzgar, karakabirin başındaki hoş kokulu iğde ağacının dallarında iniltiye benzeyen sesler çıkarınca, gerilere saray yıkıntılarına kadar çekilmişler, komutanları deli eşrefe küfürler savurarak ortalığın bir an önce ağarması için dualar etmeye başlamışlardı. Neyse ki sonunda rüzgar dinmiş, karanlık açılmış, kül rengi bir aydınlığa bürünen dar yolda arkeologları taşıyan cip görünmüştü. Cipi gören askerler kurtulma anının yaklaştığını sanarak hızlı adımlarla aşağıya inmiş ama araçtan inen Kemal adındaki suratsız adamdan kazı başkanının başka araçta olduğunu öğrenince içlerinden lanetler yağdırarak yeniden beklemeye koyulmuşlardı. Onlara kalsa Esra Hanım'ı filan boş verip hemen şu dakika buradan ayrılırlardı. Fakat komutanın emri kesindi, Esra Hanım'la konuşulmadan kazı yeri terk edilmeyecekti. Onlarla birlikte bekleyen biri daha vardı, kazı bekçisi Selo. Kazı yerine neredeyse ciple aynı dakikalarda gelen Selo görevini yapamamış olmanın verdiği eziklik içinde Esra'yı bekliyordu. Yarım saat sonra Esra'yı taşıyan minibüs gelince iki askerle birlikte Selo da aynı telaşla kazı başkanını aracın kapısında karşılamıştı. Askerler Selo'dan daha atik davranarak bir solukta karakola dönmek istediklerini söylediler. Esra kahvaltı yapmalarını önerdi ama askerler istemeyince gitmelerine izin vererek Murat'ı da onları karakola götürmekle görevlendirdi. Genç öğrenci bu durumdan pek hoşlanmasa da söyleneni yaptı, gerginlik ve uykusuzluktan perişan olmuş iki askeri alarak karakolun yolunu tuttu. Kazı başkanının askerlerle işinin bittiğini gören Selo, ''Kusura bakmayın Esra Hanım'' diye yaklaştı. Yaşlı adamı karşısında gören Esra ciddileşmişti. ''Bu olmadı Selo. Biz sana kazıyı koruman için bıraktık. Sen hırsızlara teslim etmişsin.'' ''Vallahi benim hiçbir şeyden haberim yoktur.'' diye açıklamaya kalkıştı Selo. ''Bütün puşluk bu çolak namussuzundadır. Beni de kandırmıştır.'' ''Ya yine biri çıkıp seni kandırırsa?'' ''Yok, bundan sonra böyle bir şey olmaz. Biz bu cahallığı bir kere yapmışız. Zinhar bir daha yapmayız.'' Esra, vakitsiz yaşlanmış adamın yalvarmalarına daha fazla dayanamadı. ''Yaptığın büyük yanlış.'' dedi sıkıntıyla. ''Ama seni işten çıkarmayacağım.'' Sigaradan sararmış seyrek dişlerini göstererek minnetle gülümsedi Selo. ''Allah razı olsun. Ama bir daha kazıyı bırakıp gidersen ya da birilerini buraya sokarsan, tövbe, doğmuş bebenin başı için tövbe. Bundan sonra değil çolak memilinin adamları, sağır çobanın koyunları bile giremez buraya.'' Konuşmasını daha sürdürecekti ki ''Tamam Selo'' diyerek kesti lafını Esra. ''Bundan sonra daha dikkatli ol.'' Selo dudaklarında minnettar bir gülümsemeyle sustu. Yeterince zaman kaybettiğini düşünen Esra, antik kütüphanenin yolunu tutmuştu bile. Bir an önce Şehmuz'la arkadaşının kazı yerine verdiği zararın boyutlarını öğrenmek istiyordu. Arkasında kazı ekibi olduğu halde eğri büğrü toprakların üzerinden, yıkılmış duvarların arasından geçerek kütüphane yıkıntılarına ulaştılar. Çakıl taşı ve kerpiç parçalarından oluşan toprak zemine çöken Esra, tahribatı incelemeye başladı. Şehmuz'la Bekir'in onların açtığı 5D karesini kazdıkları anlaşılıyordu. İşleri bitince de hırsızlıklarını gizlemek için kazdıkları yeri ustalıkla örtmüşlerdi ama uzman bir gözü aldatmaları çok zordu. Daha ilk bakışta nereye kazdıkları anlaşılıyordu. Orada zemin daha koyu renkli ve daha yumuşaktı. Yine de büyük bir tahribat görünmüyordu. Tabletlerden başka bir şey bulamayan hırsızlar anlaşılan kütüphaneden ayrılıp başka bölgeleri kazmaya gitmişlerdi. Kadınla geyik heykelciklerini, gerdanlıkla kadehi de daha sonra kazdıkları yerden çıkarmış olmalıydılar. Acaba nereyi kazmışlardı? Büyük olasılıkla tapınak diye düşündü Esra. Ama bu düşünce onu fazla etkilemedi. Patasana'nın tabletleri dünyanın keşfedilmemiş bütün tapınaklarından, el değmemiş bütün antik hazinelerinden çok daha değerliydi onun için. Başucunda dikilen Kemal hayretle söylendi. ''Adamlar bizden daha özenli çalışmışlar.'' ''Aferin onlara.'' dedi Esra. ''Böylece kazıya az zarar vermişler.'' ''Anlayamadığım adamların bizim gibi düzenli olarak kazmayı kimden öğrendikleri?'' ''Kimden olacak? Arkeologlardan.'' diye doğruldu Esra. Halaf, çolak memilinin adamlarını kazılarda işçi olarak çalıştırdığını söylemişti. Böylece toprağın nasıl açılacağını öğreniyorlarmış. Kemal'in şaşkınlığı sürüyordu. ''Vay be, heriflere bak!'' diye mırıldandı. ''Amma akıllılarmış ha!'' Bunları söylerken Elif'e bakmıştı ama kız hiç oralı olmadı. ''Neyse, artık işe başlayalım.'' dedi Esra. Bir an gözleri kızıllaşan gökyüzüne kaydı. Az sonra ortalık cehenneme dönecek. Bernd'e bakarak sürdürdü. Siz kütüphaneyi kazmaya devam edin. Ben Teoman'la tapınağı kontrol edeceğim. Bernd kendi ekibini başına topladı. Öteki işçiler Teoman, Esra ve Kemal'le birlikte tapınağa yöneldiler. Birkaç metre gittikten sonra Esra geriye bakarak Bernd'in yanında kalan Elif'e seslendi. Sen gelmiyor musun? Çantasından fotoğraf makinesini çıkarmaya çalışan genç kız, ''Birkaç poz çekmek istiyorum.'' dedi, ''mahkeme için.'' ''Tamam ama fazla oyalanma. Hırsızların açtığı öteki yerlerin fotoğrafları da lazım olacak.'' Esra yanındakilerle uzaklaşırken Bernd'in ekibi işe koyulmuştu bile. Antik kentin yıkıntıları yaklaşık birkaç kilometre çapında bir daireye yayılmıştı. Bu dairenin doğu ve güneyini Fırat çevreliyordu. Kuzeyinde bir zamanlar tertemiz suları nehre kadar ulaşan ama şimdi bataklığa dönüşmüş bir dere yatağı vardı. Batısında ise yapay bir sınır oluşturan asfalt yol bulunuyordu. Kentin yıkıntılarının bulunduğu alan çevredeki tarlalardan farklı olarak kurumuş yabani otlarla kaplanmıştı. Rüzgarla savrulan sarı otların arasında sütun başları, hiyeroglif kazılmış bazalt taşlar, çökmüş bir kemerin toprağa gömülmeyen parçaları, Sayısız kerpiç mermer kalıntısı, kentin geçmiş yaşamının inatçı tanıkları olarak zamana direnmeyi sürdürüyordu. Ama antik kentin varlığını yadsınmaz bir şekilde ortaya koyan asıl kanıt, Fırat'ın kenarında bir tepenin üzerine kurulmuş olan kalenin içindeki saray, kütüphane ve tapınak yıkıntılarıydı. Ekip kütüphane ve tapınağa kazarak başlamıştı işe. Kütüphanedeki açma başı Bernd'ti, tapınaktaki ise Teoman. Kemal alan yöneticiliği görevini sürdürüyordu. Murat ise her işe koşturuyor, Elif fotoğraf çekmediği zamanlar not tutuyor, Esra ise genel denetlemeyi yapıyor, eksikleri saptıyor, kazı çalışmalarının genel plana uyumunu sağlıyordu. Ama Patasana'nın tabletleri çıkmaya başladıktan sonra bütün dikkatini kütüphane kazısı üzerinde yoğunlaştırmıştı. Bu kentte önemli bir kütüphane olduğunu, gerek Hattuşa'da çıkan Hitit tabletlerinden, gerekse Ninova'da yapılan kazılarda elde edilen Asur kaynaklarından öğrenmişti. Ama Patasana'nın yazdıklarına benzer bir metinle karşılaşacaklarını doğrusu hiç tahmin etmiyordu. Eğer Patasana'nın yazdıklarının tümünü çıkarabilirlerse, yalnızca resmi olmayan ilk tarihi belgeyi bulmakla kalmayacak, M.Ö. 705 yılında Asurlulaştırılan ve Hitit metropolü diye bilinen bu kentin başına gelenleri de ayrıntılarıyla öğrenme olanağını yakalayarak hem tarihe hem de arkeolojiye önemli bir katkı yapmış olacaklardı. Bu yüzden tapınaktaki kaçak kazıyı tespit etmeye giderken bile aklı kütüphanede Patasana'nın çıkacak yeni tabletlerinde kalmıştı. Esra ve ekiptekiler Hitit krallarının bayram törenlerinde kullandıkları, bir zamanlar kenarında görkemli kabartmalı uzun duvarın bulunduğu, şimdi üzerinde yeşil kertenkelelerin oynaştığı ana yolun yıkıntılarının arasından geçerek sarayın 100 metre kadar aşağısındaki tapınağa ulaştılar. Hırsızların tapınakta kazdıkları yeri bulmak kütüphanedeki kadar kolay olmadı. Yalnızca geniş merdivenleri sağlam kalmış, sütunları, kalın taş duvarları parçalanarak toprağa gömülmüş tapınağın her yanını karış karış aramak zorunda kaldılar. Ve yaklaşık bir saatlik yoğun bir aramanın sonunda hiç ummadıkları bir yerde buldular gömü avcılarının açtıkları yeri. Burası tapınağın bahçesinde gövdesinin yalnızca arka kısmı kalmış olan Sphinx'in 10 metre berisindeki çökmüş bir duvarın dibiydi. Şeyh Muz'la Bekir tıpkı kütüphanede olduğu gibi burada da iyi iş çıkarmış, alacaklarını aldıktan sonra toprağı başarıyla örtmüşlerdi. Ekiptekiler hırsızlığı duymasalardı, orada bir kazı yapıldığının farkına bile varmayabilirlerdi. Esra ile Teoman hırsızların açtığı zemine çökmüş, sanki altında neler olduğunu saptayacakmışçasına elleriyle toprağa dokunarak olanları anlamaya çalışıyorlardı. Kemal, beş işçi ve az önce onlara katılan Elif, ayakta durarak çevrelerini sarmış, sessizce neler olacağını bekliyorlardı. Avucundaki toprağı ufalayan Esra başını kaldırarak Teoman'a baktı. ''Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun?'' ''Sanırım evet.'' Konuşmalardan bir şey anlamayan Kemal homurdandı. ''Ne düşündüğünüzü açıklayın da biz de anlayalım neler olduğunu.'' ''Galiba sunakların kabul edildiği odanın üzerinde bulunuyoruz.'' dedi Esra neşeli bir tavırla. Ama aklı hala Elif'te olan Kemal söylenenleri yeterli bulmamıştı. ''Buranın adakların kabul edildiği oda olduğunu nasıl anladığınızı sorabilir miyim?'' ''Basit'' dedi Esra. ''Bir kazıda aynı yerden üç buluntu çıkarıyorsanız bunun arkası var demektir.'' Onun sözleri üzerine Elif fotoğraf makinesinin objektifini doğrultup deklanşöre basmaya başladı. ''Ama burası varlıklı birinin evi de olabilir.'' diyerek karşı çıktı Kemal. ''Tapınağın merdivenlerinin dibinde mi?'' ''Ben de Esra gibi düşünüyorum.'' dedi Teoman. ''Sunakların kabul edildiği oda yukarıda olamaz. Çünkü geyik, domuz gibi taşıması zor hayvanlar, şarap, zeytinyağı küpleri, ağır yükler getiriliyordu. Oda sunakların kolayca kabul edilebileceği bir yerde olmalıydı.'' Arkadaşının söyledikleri mantıklıydı ama Kemal direnmeyi sürdürdü. ''Kazmadan emin olamayız.'' ''Yani tapınağın içini bırakıp burayı mı kazalım?'' diye söylendi Teoman. ''Acele etmeyelim.'' dedi elindeki toprağı silkeleyerek doğrulan Esra. Bu akşam toplantıda durumu değerlendirip öyle karar verelim. Planı zırt pırt değiştirmek doğru değil. Teoman rahat bir nefes aldı. Kesinlikle haklısın. Öyle her kafamız estiğinde kazacağımız yeri değiştiremeyiz. Kemal itiraz etmedi buna. İyi o zaman dedi Esra. Hadi iş başına. Bu sabah yeterince zaman kaybettik zaten. Teoman işçileri toparlayıp tapınağa yollanırken onların peşi sıra yürümeye hazırlanan Kemal dönüp Elif'e baktı. Esra onun bu hareketini fark etmişti. Kemal'in yüzünde öfke, kırgınlık karışımı bir ifade vardı. Esra onun Elif'i çağıracağını düşündü ama genç adam hiçbir şey söylemeden kazı ekibini takip etti. Kemal'in duraksamasını Elif de görmüş ama aldırmamıştı. Onun davranışlarına içerleyen Esra sonunda dayanamayıp sordu. Bu iş daha ne zamana kadar sürecek? Elif fotoğraf çekiminden söz ettiğini sanarak şimdi bitiyor dedi. Onu kastetmiyorum. Kemal'le dargınlığınızdan söz ediyorum. Elif fotoğraf makinesini indirdi. Göz ucuyla epeyce ilerlemiş olan Kemal'e baktıktan sonra herif çıldırmış dedi. Herkesten kıskanıyor beni. Kıskanması için sen de elinden geleni yapıyorsun ama. Esra'dan böyle bir yaklaşım beklemeyen Elif şaşkınlıkla hem arkadaşı hem sorumlusu olan genç kadına baktı. Olanları tam olarak bilmiyorsun diyerek açıklamaya çalıştı. Dün gördüklerim bana yeter. Söz verdiğin halde gelmedin. Çocuk saatlerce seni bekledi. Tamam, dün hatalıydım dedi Elif sıkıntıyla. Özür de diledim. Ama o ucunu aldı gidiyor. Acaba onun yerinde olsan sen ne yapardın? Esra'nın Kemal'in tarafını tuttuğunu düşündü Elif. Oysa bu konuda kendisini destekleyeceğini sanmıştı. Adam beni tapulumalı gibi görüyor. Benim kendi hayatım var. Kemal'in tavrının doğru olduğunu söylemiyorum ama senin de biraz dikkat etmen lazım. Dikkat ediyorum ama yetmiyor dedi gergin, giderek yükselen bir ses tonuyla. Nereye gitsem, nereye baksam, ne giysem suç. Daha ne yapabilirim ki? Elif'in gerginleştiğini fark eden Esra sesini yumuşattı. Birbirinizi kırmamalısınız. Bu hem size hem de çevrenizdekilere zarar verir diyecekti ki, kazıya zarar verir değil mi diye söylendi Elif. İki kadın göz göze geldiler. Elif karşılaştıkları günden beri ilk kez meydan okur gibi bakıyordu Esra'ya. Senin kazıdan başka bir şey düşündüğün yok zaten. Varsa yoksa kazı. Ya birlikte yaşadığın insanlar, arkadaşların, onların dertleri, sıkıntıları? Esra şaşkınlıktan dona kalmış bir halde Elif'in isyan yüklü yakarışlarını dinliyordu. Arkeolog aynı zamanda bir psikolog gibi olabilmeli derdin ama bir gün gelip benimle yüz yüze konuşmadın bile. Lafa gelince güya arkadaştık, güya dosttuk. Genç kızın sözleri bıçak gibi keskindi, yaralayıcıydı. Daha önemlisi doğruydu. Onunla hiç dertleşmemişti Esra. Eleştirmişti, yol göstermişti, kutlamıştı ama bunların hepsi işle ilgili konulardı. Elif'le ilk tanışmalarını anımsadı. Esra'nın üniversitedeki küçük odasında gösterişsiz masasının önündeki eski koltukta oturmuş, fotoğrafçılık okuduğunu ama arkeolojiye meraklı olduğunu anlatmıştı. Onlarla birlikte kazılara katılmak istiyordu. Kolej bitirmişti, İngilizcesi iyiydi. Çoktandır sadık bir fotoğrafçıya ihtiyaç duyan Esra ilgiyle dinlemişti genç kızı. Esra'nın gülümsemesinden cesaret alan Elif, yeşil bir kataloğun içinde yer alan fotoğrafları heyecanla göstermeye başlamıştı.